Ayrım 18. Düğümlere üfleyen kadınlar Ece Temel Kur'an. Sayfa 228. 18. bölüm. Yolculuğun sersemletici hızı ve hepimizin ruhundaki geçici düşkünlük sebebiyle öyle görünmüyordu belki ama nihayetinde üçümüz de çölde açan, Erguvan'a hayret, hürmet ve elbette merhamet etmeyi bilen insanlardık. Meryem, Amira ve ben, biz kıymet bilen kişilerdik. Ne kederle alay edebilir ne derin bir aşkı hafife alabilirdik. İklimi tek başına muhteşem kalan bir kadına ancak Erguvan kadar imkan tanıyan topraklarda Madame Lila'yı alaşağı etmeye gönül indirmeyecek kişilerdik biz. Madame Lila çok kızabileceğiniz, bıkabileceğiniz ama asla içtenlikle nefret edemeyeceğiniz kadar nadide bir simya idi. Madame Lila'nın kurduğu dünya, var olan, var olduğunu söyledikleri, dünyayı kapsayıp aşacak kadar büyük ve ihtişamıyla o dünyayı solduracak kadar muhteşemdi. Fakat büyüsü bu ihtişamdan değil, bilakis kudretsizlikten geliyordu. Bu dünyanın üzerinde durdu, yanık kibrit çöplerini fark ettiğiniz andan itibaren ki biz bunu madem bize gerçek hikayeyi anlatmaya başladığında görmüştük. İstemeden bile olsa o dünyaya omuz vermek istiyordunuz. Madam Lila'nın bize yarattığı koruma ihtiyacı, narin ve pür neşeli bir kız çocuğunun kalbinizde yarattığı ihtimam duygusundan farklı değildi. Çocuk kadınların en ihtiyarıydı Madam Lila. Avucunu alıp incelerken tüyleri dökülür diye yakından bakmaya kıyamayacağın, zaten yakından baksan daha iyi olacak bir erguvani kelebek. Biz ihtimamlı kadınlardık, üçümüz. Gözümüz gibi baktığımız bize kör olsa bile öyleydik. Biz üçümüz başka türlüsünü bilebilen kadınlar değildik kısacası. Çok abartılacak bir şey gibi gelmiyordu bize ama evet, biz böyle bir kadının kalbini fena kırmış, bir adam öldürmek için çölü geçebilecek tiplerdik. Hayat nedir ki nihayetinde? Nedir ki? İşte zaten tam da ondan çok emin olmadığımız bir zamandı. Ama kalender olduğundan şüphesi olmayan kadınlardık. Her türlü. Ömrümüzün bir kısmını kimlere, nelere harcamışız, erguvanlara bedelsiz verebilirdik. Bu yüzden o gece Dido'nun evinin damına çıktık. Eğer aşka ve kalbe kıymet vermeyen kadınlar olsaydık, çıkmazdık da. Bu kıymetin hesabını yapacak insanlar da değildik. Amira, ben ve Meryem evin damına doğru merdivenlere tırmanırken bunları konuşmadık bile. Lüzum yoktu. O yüzden yine beyaz geceliklerimizi giyip Madame Lila'yı görmek için dama çıktık işte. Orada oturuyordu, hiç ona yakışmayan o beyaz plastik sandalyelerden birinde. Küçülmüş, kuş gibi kalmıştı. Topusundan çıkan saçları ve tiril tiril erguvani ipeklisi uçuşuyor, bu uçuşma gövdesinin etrafında pudradan bir hare gibi genişleyip daralıyordu. Uzağa, bizim asla göremeyeceğimiz kadar uzağa, bir noktaya dikmiş gözlerini bakıyordu. Ötmüş ötmüş, öterek eti erimiş bir ağustos böceği gibi boş bir kabuktu. Gövdesi ortasından ikiye katlanmış ve yüzü Madame Lila olmaktan vazgeçmişti. Meryem, bize gerçeği anlatın, avantür palavralarınızı değil dedikten sonra her ne demekse gerçek yüzünü bize göstermişti ve artık o yüzünü çıkarıp atamıyordu. Bizim kederimiz ise ancak astronomi meraklısı bir kölenin İskenderiye kütüphanesi yağmalanırken hissettiğine denk olabilirdi. Gerçeği istemiştik ve gerçek hikayemizi paçavraya çevirmişti. Bu yüzden o beyaz plastik sandalyenin üzerinde duran teyyare enkazının kanatlarını takmaya, tıpkı geçerken yamuk duran bir resmi düzeltiverir gibi kendiliğinden girişecektik. Tıpkı ilk gece gibi yine dünyanın hiçbir yerinden görünmeyen bir karanlık bulmaca karesindeydik. Bu siyah karelerde neler olabileceği artık malumdu. Beyaz karelerde olup bitenlerle ilk geceki kadar ilgilenmiyorduk. Biz bu siyah karenin içindeki sadece bizim bildiğimiz bulmacayı çözmek mecburiyetindeydik. Meryem ona doğru yürüdü. Arkasından biz hiç ses çıkarmadan. Tam önündeki alçak duvara oturduk. Bizi affetmesine olanak yoktu. Kötü bir şey yapmamıştık biz ona. Biz ona en kötüsünü yapmıştık. Olmak istemediği bir zavallı ihtiyardı şimdi. Onca yılın şanlı direnişini içten çökertmiştik. Dünyadan geçmişti ve bunu affetmeyecekti işte. Kalbi hızla kuruyordu gözümüzün önünde. Yüzünde hiç Madame Lila yoktu. Ve üstelik sanırım üçümüzün canını en çok bu yaktı. Erguvani geceliğinin göğsü düğmelerini yanlış iliklemişti. İpeği eskisi gibi dolu dolu uçuşamıyor, tellere takılmış bir melek kanadı gibi rüzgarda kekeliyordu. Amira telefonunu çıkardı cebinden, başka türlü nedamet getiremezdik. Varda'dan, yıllar var ki aşk yoku çalmaya başladı. tıpkı bize ilk gece çaldığı gibi. Bizi çağırdı masala, şimdi biz ona geri gelsin diye gururumuzun el verdiğince yalvarıyorduk. Madame Lila hiç gözünü kırpmadan kederli bir hı sesi çıkardı sadece. Dudağının kenarında en beter ağlamadan daha belalı bir gülümseme çengeli. Ben 4 bardağı hurma likörü doldurdum. Aramızda en cesur Meryem'di. Çünkü en çok o korkuyordu. Ağır ağır eğildi Madame Lila'nın üzerine. Elleri titriyordu. Çok ama çok narin hareketlerle düğmelerine ilişti. Ve hepsini tek tek ağır ağır çözdü. Sonra tekrar hepsini ihtimamla iliklemeye başladı. Meryem, Madame Lila'nın tenine sadece balık öpücüğü kadar dokunuyordu. Meryem ve Amira alçak duvara oturduklarında Varda'nın sesi çölde çınlıyordu. Vallahi zaman, yıllar var ki aşk yok. Likörleri dağıtırken Madame Lila'ya sıra gelince tekledim. Bize bakmıyor hala. Ağır ağır cebine götürdü elini, avucunda bir şey. Öbür avucuna aldı her neyse. Bekledi biraz. Sonra ağır ağır bize göstermeden taktı parmağına. Bu ilk gece uzaktan gördüğümüz kırmızı taşlı yüzüğüydü. Yüzükle elini uzattı bana. Likör bardağını aldı. Hala bakmıyordu bize ama artık görüyordu. Ağzının büzüşmesinden, alnının açılmasından ve yukarı kalkan burnundan belliydi. Geri dönüyordu. Varda şarkısının en güzel yerini söylerken tıpkı ilk gece yaptığı gibi bardakta yüzüyle ritim tutmaya başladı. Tık tık tık. Bizim zamanımız yeniden çalışmaya başlamıştı. Hiç konuşmadık ve çok sevindik. Annesinin eli başında durmaktan vazgeçer diye hiç kıpırdamadan duran çocuklar gibi durduk. Varda Erguvan'a nadiren izin veren karanlık çöle sesleniyordu. Vallahi zaman. İşte o zaman çok yükseklerden savaş uçakları geçti. Jetler. Onlara baktık. Ama duyduğumuz tek şey Madame Lila'nın bardaktaki yüzük sesiydi. Tık, tık, tık. Karanlık bir bulmaca karesinde kendimiz gibiydik nihayet. Hayat ve savaş beyaz karelerde devam ediyordu. En zor günümüz böyle bitti işte. Çok yorgunduk. Zira tabanca ateşlendikten sonra mermileri geri gelmiyordu. Hepimiz bütün gün kurşunlanmıştık. Gerçekleri istiyoruz demişti Meryem. Avantür palavraları değil. Madame Lila sigara istemiş ve çardağın altında kaşlarını çata çata içmişti hiçbir şey konuşmadan. Madame Lila'nın bize anlattığı gerçek hikayeden sonra 3 boş çuval gibi Dido'nun evinin mutfağındaydık. Zincirin halkaları gibi birbirine benzeyen ve onlar kadar birbirine geçmiş 3 kadın ve 1 kız çocuğu. Bir ailenin bütün kadınları eğer temiz kalpli insanlarsa mutfakta kızarmış ekmeğe benzeyen bir koku oluşuyor, tereyağı gibi. Öyle bir dolanıyor ki bu koku, ömrün boyunca orada otur, konuş, dur, anlat, dinle, öyle bir hayat kovu. Birbirine ve bir şeylere dokunuşlarından, tutuşlarından, döndürüşlerinden, kesip yıkayışlarından oluşan bir macun mekan. Birbirlerini ellerinden alıyorlar bir şeyleri, dönüyorlar. Başka bir şeyi birbirlerinden geçirip ocağa koyuyorlar, dönüyorlar. Ocaktan alıyorlar, bir şeyler kaynıyor durmadan. Orada bir divan olsa uyusan bütün derdim geçer. Lekesiz bir zihinle uyanırsın. Pırıl pırıl. Biz çarkların işleyişini bozmayacak bir yere oturuyoruz. Hepimizin yanağı elinde. Dirsekler başlarımızı taşımak için ahşap masaya çakılı. Onlar az önce dışarıda bir el ateş edilmemiş gibi davranıyorlar. Madame Lila bizi odasına çekip uzun uzun konuşmamış, bizim canımızın çekildiği yüzümüzden belli değilmiş gibi. Ya da belki bizim yeni öğrendiğimiz bir şeyi çoktan biliyorlar. Kahve koyayım mı size diyor Samira, parmaklarının uçlarında sudan inci damlaları. Alnı temiz terli, dünyanın bütün işlerini hemen şimdi şapur şupur yapabilecek gibi. Başımızı sallıyoruz, o kahveyi koyarken annesi domates doğruyor bir yandan. Doğrandıkça kırmızı sedef ellerine bulaşıyor. Bakmadan bize konuşuyor. Erguvanlar büyüyebilsin, ölmesin diye bir makine gönderdi bizi Trina. Yıllar evveldi. Soğuk su zerecikleri üfleyen bir şey. Mazotla çalıştırmayı başardık. Bu evi anneme verdiğinde tek şartı buydu. Erguvanları yaşatmak. İhtiyar kadın ya ayıkladı fasulyeleri ya da hayatın tamamını komik bulduğu için gülerek sanki bir kutsal kitaptan aktarır gibi bitirdi cümleyi. Dido'nun bize getirdiği güzel çiçeği hiçbir erkek solduramaz. Çünkü biz ona istediği mevsimi hep veririz. Ona neden inandınız diye sordu Meryem. Sorarken nasıl olur da inanırsınız demek istemedi. Bize inanmamız için bir şey söyleseniz diye rica ediyordu sanki. Yaşlı kadın fasulyelerin içinden fasulye çıkmasına her seferinde seviniyormuş gibi bakarak her bir yeşil şeride konuştu. 3 kitap da getiremez kötüleri insafa. O peygamberler sabır dilemeye gönderildi iyi insanlara. Samira, Fatıma Nihan'ın saçlarını okşadı ve gelip oturduğumuz masanın başında durdu. Bir eli yorgun, belinde. Çünkü biz bahçemize inanıyoruz. Kimseye göstermek için değil, kendimiz için. Erguvanları sadece... Orta yaşlı kadın bitirdi cümleyi. Yeni kızlar büyütmek için koruyoruz. Kudretli ve zarif kızlar. Melika'mız gibi. Üçü de dönüp sürekli tekrarlanan bir mucizeye bakar gibi baktılar Melika'ya. Melika da gözlerini açtı, saçlarını iki yanından tutup kaldırdı. İzlenmekten utanan bir kız çocuğunun komik hareketlerini yaptı. Biz de baktık, biz de güldük. Bir umudumuz o. Yerden tahta bir kılıç aldı Melika, havaya kaldırdı. İki eliyle tuttu, kendi kendine bağırma tonlamasıyla mırıldandı. Bizim izlediğimizi unuttu. El kahinanın fedaileri, ileri! Samira arkası dönük güldü, bir şey karıştırıyor. Biz de böyleyiz işte, savaşın ortasında, erguvanlarla. İnandığından şüphesi olmadığı için dalga geçiyordu kendisiyle Samira. Ne saygı duymamızı ne de anlamamızı bekliyordu. Gerçekten inanıyor olmalıydı. Lübnan'da da böyle iki kadın var dedim. Güney Lübnan'da, İsrail sınırında su kaplumbağalarını korumaya çalışıyorlar. Onların da bir bahçeleri var. İsrail'in ve Hizbullah'ın ordularının ortasında. Onlar gibi siz de... Samira'nın annesi dönüp masadan tuzu alırken konuştu. Birinin bahçeleri koruması gerek. Samira yine kendi kendine güldü. Erguvanları ve yavru kaplumbağaları. İhtiyar hala hayretler içerisinde fasulyeleri ayıklıyor ve kutsal emirleri sayar gibi konuşuyordu. Bahçene hak etmeyenleri sokma, kızına ihanet etme, erguvanları görmeyene gösterme, kılıç tutmayı öğren, tamah etme, hayret et, kimseye teslim olma, yürümeye devam et, kız kardeşine güven. Durdu, sadece iki cümleyi tekrar etti. Kızına ihanet etme, kız kardeşine güven. Melika masanın altından birden dışarı fırladı ve elinde kılıcı bağırıp kaçtı dışarı. Dido'ya ihanet etme. Fatıma nine güldü yine. Fasulyeleri mi yoksa 100 yıllık hayatının tamamına mı anlaşılamadı. Maryam bizim gibi değil, kaptırmıyor kendini. Peki ya savaş dedi, ne yapacaksınız burada? Samira bize döndü, su akıyordu musluktan. En önemlisini unuttu Fatıma nine, bahçeyi bırakma. Fatıma nine tekrar etti, bahçeyi bırakma. Evin kadınları işlerine daldılar. Ben sordum Maryam ile Amire'ye, ne olacak şimdi? Elbette, Madame Lina'ya ilgili soruyordum. Anlattıkları ile ilgili ne yapacağımızı ama daha çok anlattıktan sonra geldiği halle ilgili ne halt edeceğimizi. Amira yüzünü ovuşturdu. Size söylemem gereken bir şey var Muhammed ile ilgili. Yüzünü biraz daha ovuşturup devam etti. Şu Erguvan meselesiyle ilgili. Meryem, söylemek istemediği bir şeyi söylediği çok belliydi. Benim de dedi, bir şey göstermem lazım. Ve evet, Erguvan meselesiyle ilgili. Bir küfür salladı sonra derhal utandı Melika'dan. Üç kuşak kadından özür diledi tek tek. Affederek güldüler, devam etti. Yahu arkadaş, işaret mişaret bunlara inansam diyeceğim ki. Amira şaşırdı. Sen de mi? Meryem, hiç sorma dedi. İkisi de bana baktılar. Meryem kafasıyla gidelim diye işaret etti. Böylece odaya geçtik. Elimizde soğumuş yarım kahveler. Meryem defterini açtı ve okudu. Dido'nun 3. yazıtı. Erguvanları bu ülkeye ben getirdim, güneş yüzlü denizci. Her bahar açacaklar, kısa sürecekler. Kim bilir, belki yıllar sonrasında kalmayacak bu fenikeli çiçekler. Çünkü yola çıktığına göre insanları biliyorsun yabancı, işlerine yaramayan güzellikleri görmezden gelerek öldürürler. Cahiller, güzel ile faydalı arasında hep akıllıca bir tercih yaptıklarını sandıkları için cahildirler. Oysa sen de benim gibi olmalısın yabancı. Ben savaşta bile görebilirim yabani otların arasında saklanmış toprağın minelerini. Benden korkmanı istemiyorum yiğit savaşçı. Sen de bana onlar gibi bakma. Tanrılardan biriymişim gibi yalnız bırakma beni. Beni güldürecek şeyler anlat ve benimle gül. Senin gözünle göreyim ülkemi. Seni yavru keçilerin olduğu kırlara götüreyim. Küçük tanrıcıkların burunlarına gülelim beraber. Sonra şarapla kızaran burunlarımıza gülelim şefkatle. Ah, bana tanımadığım insanların hiç bilmediğim hikayelerini anlat ve onlara gülelim. O kadar çok gülelim ki mine çiçekleriyle dolsun toprak. Eğirmeye mecbur kalmayalım güzelliği yeryüzünden. Adımlarımız değmesin karınca yuvalarına. Kızlar yetiştiriyorum yabancı, erguvan ağaçları gibi. Erguvanların kıymetini bilmeyen ve mineleri göremeyen erkeklerden uzak durmaları için uyarıyorum onları. Onlara şarkı söylemeyi, şiir yazmayı, çiçeklerden yemek yapmayı ve kılıç sallarken tanrılar gibi zarif olabilmeyi öğretiyorum. Yabancı, Onlara güçlü olmayı öğretiyorum. Alt etmekten keyif almayı, karıcalar gibi koşmayı, yunuslar gibi yüzmeyi ve fenikeli kadınlar gibi dans etmeyi öğretiyorum. Büyüleri öğretiyorum onlara. Kız kardeşleriyle yaptıkları büyülere güvenmeyi. Erkeklerden korkmuyorlar yabancı, kendilerinden korkuyorlar. Bu karanlık tanrıları kovuyorum kalplerinden. Tanrılar, rüyalarımda benimle konuşuyorlar ey yiğit savaşçı. Bu kızlardan biri, ben dünyanın bu yüzüne veda ettikten çok sonra bu toprakların hükümdarı olacak. Ancak o güzel kızımın kırıldığını görüyorum kabuslarımda. Ülkesini yıktığını, yaktığını, kuruttuğunu görüyorum. Esir düşmemek için kendini kayalara vurup öldüren bir dişi kartal görüyorum. Ben ölmüşüm gibi ağlıyorum. Afrika'nın, Arabistan'ın, çöllerin ve dağların kralları benim cesur dişi kartalımdan hoşlanmayacaktır, biliyorum. Ben dayandım ama o dayanamayacaktır. Tanrılar sinirlenip kıtlığı ve kum fırtınalarını salacaktır üzerine. Kurnazlığı, pusuyu ve karanlığı yenebilir mi kızlarım? Kızlarımdan doğacak o dişi hükümdar, o cesur kız çocuğum kalbi yılınca ülkesiyle birlikte kendini de yıkacak mıdır? Onlara ne söylemeliyim ey yiğit? Bana bu dünyayı mağlup etmenin bilgisiyle gel. Bana erkekler dünyasının o karanlık sırrını ver. Sevgili Penelope, benim için endişelenmeye başladı bile. Geceleri uyanıp bütün kandilleri yaktırıp denize adamlarımı yolluyorum. Seni görebilecekleri ama senin onları göremeyeceğin kadar yaklaşıp bakıyorlar. Ancak geminin hala orada olduğunu bana söyledikleri zaman dalabiliyorum uykuya. Penelope ağlıyor. Onu teselli ederken senin orada olduğunu, çoktan benim olduğunu söylüyorum. Yabancı, ona beni hayal kırıklığına uğratmayacağını anlatıyorum. Beni ülkemin gözünde küçük düşürme, gel. Dido'yu yok etmek için yeniden çirkin hikayeler anlatıp kirli şarkılar uydurmasınlar. Bir kez daha yenilmeye gücüm yok. Seni ben kuruyorum yabancı. Hayalinden daha eksik olma. Beni utandırma. Gel. Ben, benden sonra gelecek bütün kızlarımın anasıyım yabancı. Tıpkı geldiğim toprağın yenilmez kadınları gibiyim. Bereketli ve sebepkar. Kralları, savaşçıları sessizliğimle yendim ey yiğit asker. Ama sana anlatmaya karar verdim onlardan esirgediklerimi. Sen de kudretimi değil, aşkımı deneyeceğim. Yemin ettim, bana en kıymet bilen kalbinle gel. Muhakkak ki kadınlar gördün, güzellerle seviştin. Sularını içtin, sularını içtiler. Oğlanlara ve kızlara karıştın. Muhakkak ki, ülkeme bunlardan yorulmuş gel yabancı. Geçtim yollardan geçmiş, vardığım yere varmış olarak gel. Bir tanrı dağları ve nehirleri yaratmaktan nasıl yılmışsa, sen de öyle asil bir yılgınlıkla gel. Çünkü ben oradayım. Çünkü böyle geçecek zaman ve öleceğim. Sarsmayan fırtınalar, yıkmayan dalgalar, yakmayan yıldırımlar geçecek zaman. Yabancı, anladım. Gel ve bir mana ver. Erguvan'a daha derinden bakmak istiyorum şimdi. Ben bu ülkede ve bu denizde hüküm sürerim ey yiğit aşkım. Sen bana bir ben ver. Kızlarıma bir ümit ver. Güç ve zarafetten kurulu kızlarımı sevebilecek kadar bilge erkeklerin olabileceğine inandır onları. Gel ki sürelim yabancı. Gel ki Erguvan'da bir hayat bulalım. Gel ki Mine'den güç alalım. Gel artık yiğit savaşçı. Gözlerin içindeki denizleri ve ülkeleri göster bize. Gel. Beni daha fazla küçük düşürme. Amira şaşırmadı, ben şaşırdım. Sadece iç geçirerek Muhammed'in mektuplarından birini daha okudu. Muhammed'in 3. mektubu. Pekala, insanlar sandığımızdan daha aptal olmalarına rağmen dünyayı her nasılsa bizim anlamakta zorluk çekeceğimiz kadar karmaşık bir yer haline getirmeyi başarıyorlar. Bu kadar gerizekalı olmalarına rağmen birbirlerine bu karmaşık tuzakları nasıl kuruyorlar anlamış değilim. Fakat endişelenecek bir şey yok. Senin işlerin tıkırında. Sen ve senin gibiler bizi zenginleştirmek için geldiniz. Biz ne kadar inat etsek nafile. Hey! Peki şunu dinle, herkesin bir mizacı olmadığı gibi her insanda bir gönül sahibi değildir. Sende bir tane var ve maşallah King Kong'un göğüs kafesine zar zor saracak kadar haşmetli. Sendeki gönlü ilk gördüğüm günü Maradona'nın meşhur golü gibi aklımda oynatıyorum sık sık. Adam haklıydı, bu Tanrı'nın eli olmalı. Güzel bir şarkı çalıyordu, Asmahan'dan bir şey olmalı ve senin gözlerinde olmuştu. Sonra bir martının diğerlerinden ayrı uçmasının seni epey hırpaladığını hatırlıyorum. Pekala, evet sen sulu gözlü birisin ama bu anlattıklarımın aksini ispatlamaz. Senin gibi birinin sürekli aklında tutması gereken meselelerden biri şu, umutsuzluk. en büyük günahtır. Bu günahı ara sıra işlediğini kabul etmelisin tatlıcık. Evet, biraz saçmaladım galiba. Affetmeye çalış. Söylemek istediğim şey şu. Gönlüne ara sıra günübirlik turlar düzenlesen hiç fena olmaz. En azından dünyanın her yerinden kuş gözlemcilerinin bu tur için Tunus'a akın edeceğinden şüphem yok. Kalbindeki hut hut kuşlarını benim için öp ve Süleyman'a selamımı ilet lütfen. Ne olur kızma. Zevzeklik faslını kapatıyorum. Benim gibi üzerine entariler geçirip sandaletlerin içine çorap giyenler bu kreasyonla peygamberin yolunu bulabileceklerine inanıyorlar. Yeterince garip görünsek bir gönlümüz olacağına dair bir inancımız var sanırım. Oysa çocuğuyla, sokak kedisiyle, sevgilisiyle, hatta gevize yaban kazlarıyla dertleşmeyi beceremeyenler Allah'ın kelamını nasıl duysun? Peygamberin yolu onlarla kesişse benim gibi bir cahil peygamberin onları nasıl terbiye edeceğini bilemez. Ama sanırım sabır ve merhametle sessizliğe çağırırdı. Onların kalbini kırmadan gönüllerinin kuraklığını gösterirdi. Bu gönüllerin, şiirin ve aşkın çiğ taneleriyle sulanması gerektiğini söyleyip sabahları kırlara çıkıp çiğ damlalarını bozmadan ceplerinde biriktirip getirmelerini, gönüllerine akıtmalarını öğütlerdi belki. Fakat yine de o kalpler yüzyıllardır nadası bırakıldığı için ilk hasadın muazzam olacağından şüphem yok. Sen tatlıcık peygamberin yolundan gidensin. Tıpkı Che Guevara gibi sen de cüzdanları yersiz utançlarından, kendilerine duydukları öfkeden ve mahzunluktan kurtarmak için harekete geçmelisin. Korkuların ve umutsuzluğun için kendini cezalandırmaya harcadığın enerji buna harcarsan sanırım dünya hızla bayındırılaşacak. Pekala tatlıcık. Lütfen haddimi aştığımı düşünme. Bundan hoşlanmadığını biliyorum ama yapmalısın. Şimdi lütfen bir besmele çek, Allah'ın ismiyle başla. Besmele evrenin sana destek olmaya çağırmaktır. Allah evrendir. İnşallah dediğimizde bu evrenin bir parçası olduğumuzu idrak ederiz. Hey şu saçma sapan, evrene pozitif mesaj gönderme meselesinden söz etmiyorum, deli olma. Evrene ciddiyetimizi beyan ederiz Allah'ın adını anarak. Meleklerin seninle işbirliği yapması için ara sıra gönüllerini almalısın. Ne dersin tatlıcık? Pekala, şimdi yeniden etrafına bakmanı rica edeceğim. Cüzdan bahsini hatırla. Allah'a inanmanın en şekerli tarafı kusursuz bir gönüle inanmaktır. Sen şimdiye kadar insanlara inandın. Başının hep belada olmasına şaşmamak gerek. İnsanların Allah'ın dünyaya gönderdiği suretler olduğunu düşünürsen, merhametini daha kolay çoğaltabilirsin. Ne diyorsun tatlıcık? Yapabilir misin? Bak ne diyeceğim. Bu sömürgecilik pek fena şey tatlıcık. Anlattıklarına da biraz ilgisi var. Sömürgecilik tatlıcık, çocuklara ve çiçeklere kendi dillerinde isimler koymaktan bile vazgeçiriyor insanları. Ancak ana dilimizin sözcükleri gönlümüzde tınlar oysa. Gönül sözcüklerden kurulur. Her bir sözcük içimizde denk geldiği noktayı var ederek bir gönül yüzeyi oluşturur. Pekala, etrafta gördüğüm bu insanlar bu bakımdan da sakatlandılar. Sor şimdi, çiçeklerin adlarını bile saymazlar kendi dillerinde. Erguvan'ı sor. Bak gör bilmeyecekler. Erguvan'ı merhametli ihtiyar kadınlara sor tatlıcık. Çiçeklerin adlarını, eski duaları ve ninleri onlar tutuyorlar akıllarında. Bu yüzden korkuturlar herkesi. Kim bilir, belki herkes her şeyi aslında unutmak istiyor. Bir tek ihtiyar kadınlar engel oluyor çölleşmeye. Bir kadın olarak, peki tamam tanıyabileceğimiz en prenses kadın olarak, senin bu saçmalıklara meydan okuyabileceğine iman ediyorum. Hey, meydan okumanın olmadığı hiçbir film bir şey yapmaz. Üstelik dünyadaki bütün kötülüğü tek yumrukta yere serebileceğinden şüphemiz yok. Peki bunu neden yapmalısın? Hey, senin soruların da bitmek tükenmek bilmiyor tatlıcık. Pekala kabul ediyorum. Batı dünyası senin dansını hak ettiğin şekilde saygı ve imrenmeyle izleyecektir. Wembley Stadyumunu alkışlarla yıkabileceğini ikimiz de biliyoruz. Peki ama tatlıcık, sen de onların gönüllerinde tınlamayacaksın. Bu göze alınamayacak bir israf gibi geliyor bana. Sen ne dersin? Buraya döneceğinden bu yüzden emin gibiyim. Milyonlar tarafından bir kilim ya da antika bir seramik gibi izlenmektense sonuçta insan olarak başının çaresine bakmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Bu söylediklerim kulağa saçma geliyorsa tamamen benim sersemliğimdendir. Sanırım onlara dansını anlatman gerekiyor. Onların sözcükleriyle. Evet, maalesef bunu yapmalısın. Çünkü benim gibi sersemler şehvetin günah olduğuna inandırılıyorlar. Oysa her duygu bir gezegendir. Bunlar Allah'ın gezegenleridir. Elbette. O gezegenleri sinsi bir astronom olarak gözlemlemektense her birinde birer kır gezintisine çıkmak bizi eksiltmez, çoğaltır. İnanmak, o gezegenlerin her birini tecrübe etmek ve oradan bir bütünlüğe, birliğe varmaktır. Peki, tamam, herkesin bunu senin gibi gövdesinin tamamıyla yapacak kadar cesur olmasını bekleyemezsin. Tatminsizlik, ne sefil şey. Seni yeniden görmek istiyorum ama ömrümün geri kalanının her saniyesini seninle geçirsem bile yetmeyecek, biliyorum. Ne şımarıklık. Evet, haklısın. Kendime bir çek düzen vermeliyim. Kifayetsiz şövalyeniz Muhammed. Meryem şaşırmadı. Ben şaşırdım. Düştükleri hazine adasında ne yapacağını bilemeyen insanların oflaması, puflaması ile durduk öylece. Çünkü bu sabah çardakta tabanca ateşlendikten sonra olaylar şöyle gelişmişti. 18. ayrımın sonu sayfa 243.